Ayrım 12, Cem Sultan, Mim Turhan Tan, sayfa 133. Dimitrios çalışıyor. Bayezid dedesinin kız kardeşi olan ihtiyar elçi kadını büyük bir hürmetle karşıladı, üç kere elini öptü, en baş sedire oturttu ve yanına diz çöküp sordu. ''Ne dersin bu işe?''
''Hangi işe aslanım?''
''Cem'in yaptığına.''
''Cem senin lütfuna sığınıyor, sayende bir ülke sahibi olmak istiyor. Padişahlara yakışan kardeşlerini de padişah yapmaktır.''
''Küçüğün büyüğe karşı durması asiliktir hala. Cem bu suçu işledi, bana silah çekti, cezasını görecektir.''
''Haşa ki Cem Sultan böyle bir günaha gire. Sana halini ifade için yola çıktı. Mübarek huzuruna yüz sürmek, emrini almak için de beni bârigâhına gönderdi.''
''Ya Bursa'da hutbe okutması, sikke kestirmesi, askerimi kılıçtan geçirmesi bana muhabbetinden midir?''
''Onlar gelip geçmiştir aslanım. Sen bugüne bak, kocamış halanı kırma. Cem için merhametli ol. O can beraber biraderindir. Saltanat bağının taze bir fidanıdır. Böyle bir fidanı yok etmeye çalışmakta vebal vardır.''
Dipnot: Selçuk Sultan'ın tarihe geçen sözleri aynen şöyledir. ''Padişahım, mümkün değil midir ki can beraber olan biraderine husumet etmeyesin ve tariki insafı koyup hilaf semte gidesin. Rumeli memaliki ile iktifa edip Anadolu vilayetinin eyaletini ana erzan kılsa ne olur? İki şahı alicah birbiriyle cenk ve cidal edecek reaya perişan olur. Hususa ol dahi bu bağ-ı saltanatta hasıl olmuş nevres nihaldir. Anın vücudunu nabut etmek kasıt hod azim vebaldir.''
''Diyelim ki şefaatini kabul ettim. Cem'e ne yapmalıyım?''
''Anadolu'yu ona bağışla. Rumeli sana yeter.''
Burada Şükrullah oğlu bir hareket yaptı. Söze karışmak için izin istediğini anlattı. Bayezid halasına iyi bir cevap verebilmeyi temin edecek zamanı bulmak fikriyle bu harekete ilgi gösterdi.
''Ne o Çelebi?'' dedi. ''Bir şey mi söyleyeceksin? Elçiye zeval yoktur, hiç çekinme, konuş.''
Ahmet Çelebi yer öperek ağzını açtı, anlatmaya başladı.
''Biraderiniz hazretleri lütfunuza sığınırlarken gelip geçmiş olan Türk ulularını da örnek tutmuşlardır. Mübarek cenabınıza malumdur ki Cengiz Han mülkünü oğulları arasında taksim etmiş, ondan evvel ve sonra cihana hükmeden birçok Türk hakanı da hep bu yolda yürüyüp evlatlarını korumuştur.''
Bayezid gülümsedi. ''Evet, haklısın. Bizden evvel fani dünya saltanatına malik olanların çoğu öyle yapmışlardır. Ama sonu ne olmuştur, onu da söyler misin?''
Şükrullah oğlu dudaklarını ısırdı, önüne baktı. Bayezid tarafından susturulmuş ve utanmış gibi görünüyordu. Selçuk Sultan da Bayezid de onun bu mahcup durumunu tartışmada mağlup oluşuna veriyorlardı. Yalnız Dimitrios gerçeği sezmiş ve bu sezintiden doğan sevincini belli etmemek için gözlerini kapamıştı. Gerçekten Çelebi Efendi Cem'in değil Bayezid'in lehinde de söz söylemişti. Selçuk Sultan'ı teyit eder gibi görünüp geçmiş hakanlardan bahsetmesi, o hakanlar saltanatının kardeşler elinde taksime uğrayarak yok olmaya sürüklendiğini Bayezid'e hatırlatmak içindi. Bayezid onun niyetini anlamamakla beraber durumdan yararlanabilmiş ve şimdi yüzünü halasına çevirip son sözünü söylüyordu.
''Paylaşılan saltanat parçalanan vücuda benzer. Ya ölür ya sürünür. Çelebi'nin dediği hükümetlerin bugün yerinde yeller esiyorsa vaktiyle gaflet olunup kardeşler arasında paylaşılmasındandır. Ben bu hatayı yapamam. İslam mülkünü parçalayamam.''
Selçuk Sultan dini hükümlerden yardım aradı.
''İyi ama sultanım, ölüm hak, miras helal, Cem senin kardeşindir. Baba mirasından hakkını almasın mı?''
''La erhame beynel müluk.''
Yani padişahlar arasında hısımlık, akrabalık yoktur.
''Demek ki beni eli boş döndüreceksin. Kardeşine gözyaşımdan başka bir şey götüremezsem sen üzülmez misin?''
''Hatırın için onu affederim. Münasip bir yerde oturmak şartıyla salyanesini veririm. Başka bir şey yapmak elimden gelmez.''
''Son sözün bu mu?''
''Sana söyleyecek başka sözüm yok. Cem isyanda ısrar ederse ben de ağzımı değiştiririm.
son sözümü kılıcıma söyletirim.
Bayezid ekşi bir çehreyle oturduğu yerden kalkmıştı. Bu Selçuk Hatun'un başkanlık ettiği elçi heyetine konuşmanın bittiğini bildiren şahane bir işaretti. Sonuç olarak onlar da kalktılar, kendilerine ayrılan dairelere çekilmek üzere hazırlandılar. Selçuk Sultan ağlıyordu, Ahmet Çelebi dalgındı, Dimitrios gülümsüyordu.
Bayezid padişahlık görevini soğukkanlılıkla yaptığı için memnun olmakla beraber ta dedesinin babasından yadigar kalan ihtiyar kadının ağlamasından üzüntü duyuyordu. Bu yüzden onun iki elini tuttu, birbiri ardından dudaklarına götürdü.
Ağlama dedi, üzülüyorum, sanki büyük ceddim bu yaşları görüyormuş gibi içime utanma geliyor. Var rahat et, yarını düşünme, belki kardeşim yaptığından pişmanlık duyar, benimle uzlaşır.
Selçuk Sultan elinin tersiyle gözlerini silerek cevap verdi.
Uzlaşmak senin elinde. Kardeşine Anadolu'yu bağışlarsan iş biter, dava kapanır.
Bir posta iki padişah olmaz. Bir ormanda iki aslan bağdaşamaz. Bu fikri bırak da Cem'e öğüt ver, sözümü dinlesin, bir köşeye çekilsin.
Dipnot. Bayezid'in o gün ve daha sonraları ileri sürdüğü bu fikir tarihlerde şu şekilde ifade olunur.
Kişveri Rum bir serpuşide ağrısı pür namustur ki iki damat sikletine tab getirmez ve müşareket kahrın götürmez. Biraderimiz beda muzlar sözün guş etmeyip beyhude yere sümmü semendi himmeti fersude ve dameti ismetini bunca Müslümanların hûnü nahakkıyla alude etmeye.
İlkin Selçuk Hatun hünkârı selamlayıp odadan çıktı. Molla Ayas'la Şükrullah Çelebi de yer öperek genç padişaha veda edip onu takip ettiler. Ayrılmak sırası Dimitrios'a gelince o birkaç kere secdeye kapandı ve nihayet ağzını Bayezid'in ayaklarına koydu. Kalkıp da geri geri çekilirken hünkârın papuçlarının önünde küçük bir pusula görünüyordu. Ve zeki Rum göz işaretiyle padişaha bu mini mini kağıdı gösteriyordu.
Osmanoğulları Bizanslılarla teması kuvvetlendirdikten sonra insan ruhunda kötülüğün hakim olduğuna inanmışlardı. Parayla satın alınamayacak, güçle baştan çıkarılamayacak ne vicdan ne irfan bulunamayacağına iman besliyorlardı. Bayezid de aynı imana sahipti. Kardeşinin gönderdiği elçi heyetini kabul etmesi de içlerinden birini olsun kendine kazanmak fikrinden ileri gelmişti. Bu maksatla Molla Ayas'ın Ahmet Çelebi'nin etrafına birçok zeki adam koymuştu. Onlar bu iki adamı Cem'in yanında Bayezid hesabına casusluk yapmaya kandırmak için görevliydiler. Ama Bayezid Dimitrios'u kadro haricinde bırakmıştı. Çünkü onun kızından dolayı Cem'e candan bağlı olduğunu sanıyordu. Şimdi herifin secdelerini ve ayağının ucuna bir pusula bıraktığını görünce biraz şaşırdı. Sonra gülümseyerek mırıldandı.
Rum elçi kendini hazırlayıp gelmiş. İşte buna memnun oldum. Kızı da bu kafadaysa Cem hapı yuttu demektir.
Pusulayı almakta teenni gösterdi. Dimitrios'un da çıkmasını bekledi ve ancak yalnız kaldığında eğilerek düzenci Rum'un kağıdını yerden kaldırdı, okudu. Bu kısa, çok kısa bir cümle taşıyor, bir de beni dinleyiniz diyordu.
Bayezid efendisine ihanet edeceğini vaat eden Rum'un çok değerli şeyler söyleyeceğini anlıyordu. Şu kadar ki onun kendiliğinden ihanete kalkışmasını anlamlı buluyordu. Bu yüzden acele etmedi. Uzun boylu düşündükten sonra Dimitrios'la karşılaşmayı münasip gördü. Aynı zamanda Molla Ayas'la Ahmet Çelebi'den birinin daha yola geleceğini umuyordu.
Bayezid bu kararı vermesinin ardından anasının yanına gitmeyi tasarladı. Selçuk Sultan'la geçen konuşmadan Gülbahar Hatun'u haberdar etmek istiyordu. Bu fikirle bulunduğu yerden çıkacağı sırada mabeyincilerden biri yanına girdi. Umulmaz bir haber verdi.
Gedik Ahmet Paşa kulunuz geldi. Babüs Saade'de bekliyor.
Bayezid o günün ikinci hayretini gösterdi. Şaşkın şaşkın kekeledi.
Gedik Ahmet mi? Ne çabuk.
O yerinde uçmayı bilir. Fersahları adımla aşar.
Bu gelişten de belli. Git onu yanıma getir.
Biraz sonra o devrin en büyük askeri Bayezid'in huzurunda bulunuyordu. Ama genç padişahla ihtiyar kumandanın karşılaşması saray adetlerine hiç de uygun olmayan bir biçimde vuku buluyordu. Bir kere gediğin belinde kılıç yoktu. Bu ilk bakışta göze çarpan anlamlı bir vaziyette. Sonra padişahı yalnızca selamlamakla yetinmişti. Ne el öpmüş ne boyun kırmıştı. Dimdik duruyor, gözlerinde hüküm bekleyen bir adam bakışı pırıldıyordu. Bayezid ak saçlarında birçok zaferin nurlu tarihi okunan şöhretli askerin bu halini gözden kaçırmadı. Ve onun neden kılıçsız geldiğini, ne sebeple el öpmediğini anladı. Yüzünü tatlılaştırarak 3-5 adım yürüdü, iki elini gediğin çelik omuzlarına koydu. "Paşa," dedi, "hafızan kuvvetliymiş. Gençliğimde yaptığım kusuru artık unut. Kılıcını getirt, beline az. Düşmanlarımıza karşı eskisi gibi kahramanlıklar göster. Sen benim hem üstadımsın hem de en emin desteğimsin. Sana inanıyorum ve sana dayanıyorum." Çok samimi görünen bu sözler Gedik'in yüreğindeki kırgınlığı gidermeye kâfi geldi ve mert asker Bayezid için taşıdığı hoş olmayan fikirleri birdenbire kafasından silip attı. Dipnot: Bayezid ile Gedik arasındaki çekişmenin nedeni daha önce açıklanmıştı. Şehzadeyken büyük askere hakaret eden Bayezid, padişahken onu okşuyordu. Çünkü Gedik'in şerefinden ve kuvvetinden yararlanmak ihtiyacındaydı. İhtiyaç padişahları da dal kavuk yapar. Bütün dürüstlüğüyle ona bel bağlıyordu. Oysa oraya devlet hizmetinden çekilmek kararıyla gelmiş, yüreğinin gizli bir köşesinde de Cem için çalışmak emeli yaşıyordu. Padişahı nazik ve vaktiyle yaptığı kabalıktan nadim görünce büyük asker değişivermişti. Bayezid gösterdiği nezaketin kesin bir tesir yaptığını eline yapışan minnettar dudaklardan anlayınca geri çekildi. "Paşa," dedi, "Cem beni üzüyor."
"Değmez."
"Ayaz Paşa'yı bozdu, zincire vurdu. Bursa'yı da aldı, üzülmeyeyim mi?"
"Her işin sonuna bakılır."
"Bu işin sonu hayra çıkar mı dersin?"
"Hiç şüphe etme."
"Ne yapacağız?"
"Yolunda öleceğiz. Tahtın etrafını temizleyeceğiz."
"Demek kazanacağız."
"Mutlaka."
"Hasettin Paşa, yüreğime su serptin, üzüntümü giderdin. Şimdi var git rahat et, yarın yine görüşürüz." Gedik Ahmet'in çıkmasının ardından Bayezid harem dairesine girdi. Elinde Dimitrios'un pusulası vardı ve sanki o kelimeleri zorla söyletip önemli gerçekler dinlemek ister gibi kağıdı buruşturuyordu. Zihnen dalgındı. Cem, Selçuk Sultan, Dimitrios, Gedik Ahmet, biri açılıp diğeri kapanan birer yara gibi kafasında acı vere vere görünüp kayboluyorlardı. Cem'den hem iğreniyor hem ürküyordu. Yiğitliğe leke getirmemek için onu önemsememiş görünmüş, halasının önünde sert davranmıştı. Ama davasını silaha dayanarak savunan cesur gencin kolaylıkla yenilemeyeceğini pek iyi biliyordu. Ve bahtın ona yar olması halinde kendisinin çukura, ölüm çukuruna düşeceğini de apaçık görüyordu. Selçuk Sultan'ın hayalinden de uğursuzluk sezinliyordu. Taçdar babasının, taçdar kardeşinin, taçdar yeğeninin ölümlerine şahit olan, koca bir asrın binbir çeşit vakasına hafızasını mezar yapan bu ihtiyar kadında yeni yeni felaketler görmek isteğiyle çırpınan bir baykuş korkunçluğu buluyordu. Selçuk Sultan iki kardeşi uzlaştırmak isteyen bir elçi değil, iki düşmanın ölümüne dua eden efsanevi bir yaratık gibi Bayezid'i ürkütüyordu. Dimitrios da başka bir ıstıraptı. Gerçi hizmet vaat ediyordu ama şahsında Cem'in kokusu sezildiği için yapacağı hizmet üzücü bir neşe verecekti. Aynı zamanda onun yapmak istediği iş henüz belirsizdi. Cem'e ihanet eder gibi görünüp bu tarafa da oyun mu oynayacaktı? Bayezid'i en fazla rahatsız eden Gedik Ahmet'in hayaliydi. Vaktiyle bir ordu önünde kendisini azarlayan bu adamı ilk fırsatta öldürmek için yemin etmişti. Oysa şimdi ona güler yüz göstermiş, tatlı sözler söylemişti. Bu tahtın tahtaya secde etmesi kadar çirkin bir eğilişti. Efendinin köleye yalvarması kadar ağır bir küçüklüktü ama olmuştu. Genç hünkâr bütün bu şeyleri düşünerek ve elindeki pusulayı buruşturarak dehlizleri geçerken odanın birinden bir çocuk çıktı.
emeklemekle yürümek arasında kararsız kalmış bir yavru, arkasında bir kadın vardı. Çocuğun düşmesine engel olmak ister gibi eğilerek ve kollarını açarak şefkatli zigzaklar çiziyordu. Çocuk kendisini kovalayan muhabbetli kucaktan uzaklaşmaya çalışıyordu. Ama ayaklarında koşmak kudreti olmadığı için henüz uçamayan kuş yavruları gibi yerinde kanat çırpıyordu. Bayezid 5-10 adım geriden bu manzarayı gördü, durakladı. Kadınla çocuğun 2 metrelik bir yer içine sığan kaçma ve kovalama mücadelesini seyre daldı. Kadın bir erkek ve hele bir padişah gözünü üzerinde tutacak güzellikte değildi. Yalnız sağlıklı görünüyordu. Ama çocuk tabiatın şaheserlerinden sayılacak kadar güzeldi. Mini mini endamında olgun bir güzellik parlıyordu. Sırmalı kaftancığından, küçük kafasını zalim bir sarılışla kucaklayan büyük kavuğundan ayrılsa, peri çocuklarını tasvir eden tablolardan birinin canlanıp yürümeye başladığı sanısını uyandırabilirdi. O kadar güzel görünüyordu. Bayezid uzunca bir an kadınla çocuğun şakalaşmasını seyrettikten sonra mırıldandı. ''Yılan yavrusu ama güzel.'' Yürüdü onların yanına kadar geldi, kadına seslendi. ''Oğuz'u bırak, yürümeye çalışsın.'' Bu Cem'in oğluydu. Fatih'in sarayında yaşayan küçük şehzadeydi. Ve şimdi Bayezid'in elinde bir nevi rehine, bir nevi esir olarak bulunuyordu. Kadın süt nineydi. Daha önce alelade bir şehzade gibi emzirdiği çocuğu, dedesinin ölümünden sonra ciğerine mal etmiş, olanca samimiyetiyle seviyordu. Çünkü yeni hünkârın onu mutlaka öldüreceğini biliyordu. Daha yürümeye başlamayan bu idam mahkumu, dağılmayan hain bulutların hücumuyla ilk tebessümünü göstermemiş, mağdur bir yıldız gibi süt ninenin yüreğinde bir yara olmuştu. O yarayı mümkün olduğu kadar yaşatmak için ömründen büyük bir kısmını feda etmeye hazırdı. Kadın Bayezid'in sesini işitince titredi, sarardı ve geri çekildi. Şimdi çocuk ayaklarına yüksekten bağ vuran şefkatli kolların uzaklaştığını görerek sevinmişti. Taçdar amcasıyla ilgilenmeyerek dehlizde koşmaya çalışıyordu. 3, 5 ve 10 adım bu hür zevki ona tattırdı. Sonra dengesini kaybederek düştü. Arkasından yetişilip tutulmamak için telaşla kalkmaya çalışırken amcası yetişmiş, omuzlarından tutup kendisini ayaklandırırken bir yandan da mırıldanıyordu. Baban da böyle düşecek ama kalkamayacak. Çocuk parmakları omuzlarını inciten adamın mırıldanışından bir şey anlamadı ve mavi gözlerini aça aça onu azarladı.
Beni bırak!
Bayezid sırasında öldürmek için beslediği masum güzeli kuzu kucaklayan bir kasap zevkiyle kaldırdı, homurdandı. ''Bırakmayacağım, götüreceğim, mezarına kadar götüreceğim.'' Çocuk çırpınıyor, Bayezid yürüyordu. Anasının odasına girinceye kadar bu durumu korudu. Oğuz'un bıyığını çekmesine, henüz bırakılmış olan sakalının tellerini incitmesine dayandı ve Gülbahar Hatun'un yanında yavrucağızı bir köşeye attı. Babası gibi dedi, küsta, ne saçımı bıraktı ne sakalımı, avcuna baksan bin bir kıl bulursun. Valide Sultan küçük Oğuz'u nefretle ve oğlunu muhabbetle süzdü. Çoktandır söylemek isteyip de tuttuğu sözler ağzından dökülüverdi.
Kurt yavrusu kucakta gezer mi? Elbette ısırır.
Sonra siteme girişti.
Çocuk yüzü görmemiş gibi davranıyorsun. Allah bağışlasın, boyunca evladım var. Her biri bir aslan. Öyleyken gidiyorsun, düşmanının yavrusunu okşuyorsun.
Bayezid ağlamaya başlayan küçük Oğuz'un önüne bir kese altın boşalttı. Sarı florinlerin o gül çehreye verdiği tebessümü seyre daldı. Çocuk mini mini avuçlarıyla altınları karıştırıyor, öteye veriye serpiyor ve çıkan sesten zevk alarak fıkır fıkır gülüyordu. Genç hünkâr dalgın dalgın bu manzaraya bakıyor, anasını unutmuş görünüyordu. Kadın hiç sevmediği ve ölümünü özlediği Çiçek Hatun'dan, o çok dilber ortağından bir aylık çizgiler taşıyan Oğuz'la oğlunun bu kadar meşgul olmasına dayanamadı.
Aslanım dedi, bu uğursuzun nesini seviyorsun?
O başını kaldırdı, dik dik anasının yüzüne baktı ve bir kelime söyledi. Adını.
Adını mı? Bir yaşıma daha girdim. Öküze benzeyen bir at, bunun neresini beğeniyorsun?
Bayezid ilkin cevap vermedi, düşünür gibi oldu. Sonra ayağa kalktı, biraz dolaştı ve nihayet anasının yanına gelip oturdu. Anne dedi, kaç yaşındasın?
Bilmem ki aslanım. Belki 50, belki 60.
Ben 35 yaşındayım. Seni de 50 sayalım. Bu yaşta bir masal dinlemek hoşuna gider mi?
Masalı sen mi söyleyeceksin aslanım?
Evet ben. O halde seve seve dinlerim. Anan sana kurban evladım.
12. ayrımın sonu. Sayfa 143.